Ayrım 28.
Konvoyu geçmek neymiş öğretirim sana. Geri bas. Prens Andrei dudaklarını kısarak "Bırakın geçsinler diyorum size" diye tekrar etti. Subay birden sarhoş gibi kendinden geçmiş bir halde öfkeyle ona döndü. "Sen kim oluyorsun?" diye bağırdı. "Sen kim oluyorsun?" Kasıtla "sen" sözünün üzerine basarak söylüyordu. "Sen buranın komutanı mısın ha? Burada komutan benim, sen değilsin." Sonra tekrar ere seslendi. "Hey, sana söylüyorum. Geri bas, yoksa pestilini çıkarırım." Belliydi ki bu söz subayın hoşuna gidiyordu. Arkadan bir ses duyuldu. Yaverciye amma da haddini bildirdi. Prens Andrei, subayın insanın ne dediğini bilemez bir hale getiren ve nedeni olmayan çılgın bir öfkeye tutulduğunu anladı. Arabadaki doktor, karısını savunması yüzünden dünyada en çok korktuğu şeyin, ridikule denilen şeyin başına gelmiş olduğunu anlıyordu ama içgüdüsü onu başka yöne sürüklüyordu. Ridikule, gülünç gülünç duruma düşmek. Daha subay son sözleri bitirir bitirmez Prens Andrei çılgınca, öfkeden çirkinleşmiş bir yüzle atını ona doğru sürdü, kamçısını kaldırdı. "Bırakın geçsinler." Subay kolunu sallayarak hızla geri çekildi. Ne olduysa hep genelkurmaydakilerin yüzünden oldu. Bütün karışıklığı onlar çıkardı diye homurdandı. "Madem öyle, dilediğinizi yapın." Prens Andrei, ona kurtarıcı diyen doktor karısının yanından gözlerini bile kaldırmadan hızla uzaklaştı. Kendisini küçük düşüren bu sahnenin bütün ayrıntılarını tiksintiyle hatırlayarak başkomutanın bulunduğunu söyledikleri köye doğru dört nala gitti. Köye girince atından indi, bir dakikacık olsun dinlenmek, biraz bir şey yemek ve kendisine acı veren o gurur yaralayıcı düşüncelerine çeki düzen vermek için ilk gördüğü eve yaklaştı. Evin penceresine yaklaşırken bu ordu değil bir alçaklar sürüsü diye düşünüyordu. Bu sırada tanıdığı bir ses onu adıyla çağırdı. Dönüp baktı, küçük pencereden Nesvitski'nin güzel yüzünü gördü. Nesvitski ağız dolusu bir şeyler çiğneyerek ellerini sallıyor, onu yanına çağırıyordu. "Bolkonski, Bolkonski, işitmiyor musun yahu? Çabuk buraya gel." Prens Andrei eve girince Nesvitski ile bir başka yaverin bir şeyler yediklerini gördü. Hemen Bolkonski'ye döndüler, bir haber duyup duymadıklarını sordular. Prens Andrei çok iyi tanıdığı bu yüzlerde bir endişe ve telaş ifadesi fark etti. Bu ifade her zaman güler yüzlü olan Nesvitski'de daha da belirliydi. Bolkonski, "Başkomutan nerede?" diye sordu. Yaver, "Burada, şuradaki evde" diye karşılık verdi. Nesvitski sordu, "Söyle bakalım, barış olacakmış, teslim olmuşuz diyorlar, doğru mu?" "Ben de size soracaktım, benim bildiğim bir şey yok, yalnız size güç bela ulaşabildim, ancak bunu söyleyebilirim." Nesvitski, "Kardeşim, bize durum berbat" dedi. "Korkunç bir şey. Pişman oldum kardeşim, Mak'la alay ettikti. Kendimizse ondan daha beter duruma düştük. Otursana, biraz bir şey ye." Öbür yaver, "Şu anda ne araba bulabilirsiniz ne de herhangi bir şey prens" dedi. "Sizin Piotr'da kim bilir nerededir?" "Genel karargah nerede?" "Zinami'de konaklıyoruz." Nesvitski, "Bense ihtiyacım olan ne varsa hepsini iki beygire yükledim, denkleri de mükemmel yaptılar. Şimdi artık Bohemya dağlarına bile kaçabilirim. Durum kötü kardeşim" dedi. Sonra Prens Andrei'nin bir leyde şişesine dokunmuş gibi birden irkildiğini fark ederek sordu. "Ne oluyorsun yahu? Hasta mısın? Neden öyle irkiliyorsun?" Prens Andrei, "Bir şeyim yok" diye karşılık verdi. O anda alay doktorunun karısını ve mühimmat konvoyunu götüren subayla yaptığı çatışmayı hatırlamıştı. "Başkomutan burada ne yapıyor?" diye sordu. Nesvitski, "Ben de hiçbir şey anlamıyorum" dedi. Prens Andrei, "Benim anladığım bir tek şey var, o da şu. Bütün bunlar alçaklık, adilik, bayağılık, kepazelik" diyerek başkomutanın bulunduğu eve gitti. Kutsov'un arabasıyla maiyet subaylarına ait yorgun atların ve kendi aralarında yüksek sesle bir şeyler konuşan kazakların yanından geçen Prens Andrei sofaya girdi. Prens Andrei'ye söyledikleri gibi izbenin içinde Kutsov'la Prens Bagration ve Voy Rotter bulunuyorlardı. Ve Rotter öldürülen Schmidt'in yerine tayin edilen Avusturyalı generaldi. sofada kısa boylu Kozlovski bir yazıcının önünde yere çömelmişti. Yazıcı üniformasının kollarını sıvamış, küçük bir fıçının üzerinde aceleyle yazı yazıyordu. Kozlovski'nin yüzünde büyük bir yorgunluk vardı, onun da gece hiç uyumadığı belliydi. Prens Andrei'ye baktı, hatta ona başıyla selam bile verdi. Ama yazıcıya bir şeyler yazdırmaya devam etti. İkinci satır, yazdın mı? Dedi. Kievski alayının humbaracıları Podolski. Yazıcı saygısız bir tavırla ve öfkeyle Kozlovski'ye bakarak yetişemiyorum komutanım diye karşılık verdi. Kapının öbür tarafından Kutsov'un hoşnutsuzluğunu belli eden heyecanlı sesi duyuluyor, sözlerini yabancı bir ses arada bir kesiyordu. Prens Andrei bu seslerdeki ifadeden Kozlovski'nin kendisine hiç ilgi göstermeden bakmasından, müthiş yorgun olan yazıcının saygısızlığından, Kozlovski ile yazıcının başkomutana bu kadar yakın bir yerde bir fıçının yanında yerde oturmalarından, atlara bakan kazakların evin pencereleri dibinde yüksek sesle gülmelerinden, sözün kısası bütün bunlardan herhalde çok önemli bir şeyin, bir felaketin olduğunu hissediyordu. Prens Andrei Kozlovski'ye dönerek ısrarla sorular sordu. Kozlovski, şimdi söylerim prens dedi. Bagration'a harekat planı yazılıyor. Teslim olduk mu? Öyle bir şey yok. Savaş için emirler verildi. Prens Andrei seslerin duyulduğu kapıya doğru yürüdü. Fakat tam kapıyı açacağı sırada içerideki sesler sustu. Kapı kendiliğinden açıldı. Eşikte yüzü şiş, kartal burunlu Kutsov göründü. Prens Andrei Kutsov'un tam karşısında duruyordu ama başkomutanın gören tek gözünün bakışından o anda düşünceleri ve sıkıntılarıyla ne kadar meşgul olduğu, bir an için nasıl çevresini göremediği anlaşılıyordu. Yaverinin yüzüne bakıyor, onu bir türlü tanıyamıyordu. Kozlovski'ye döndü. Bitti mi diye sordu. Hemen bitiyor sayın komutanım. Başkomutanın arkasından Bagration çıktı. Orta boylu, yüzü doğulu insanlar gibi sert ve hareketsiz, daha yaşlanmamış kupkuru bir adamdı. Prens Andrei bir zarf uzatarak oldukça yüksek sesle geldiğimi bildirmekle şeref duyarım diye tekrarladı. Ha, Viyana'dan mı geliyorsunuz? Peki, sonra konuşuruz, sonra. Kutsov Bagration'la birlikte kapının önüne çıktı. Bagration'a, ''Hadi güle güle prens'' dedi. ''Tanrı yardımcın olsun. Seni kutsarım. İnşallah büyük bir başarı kazanırsın.'' Kutsov'un yüzü birden yumuşadı, gözleri doldu. Sol eliyle Bagration'u kendine çekti. Yüzüklü sağ eliyle de bunu yapmaya alışkın olduğunu belli eden bir hareketle hat çıkardı. Tombul yanağını ona uzattı. Bagration ise Kutsov'u yanağından değil boynundan öptü. Kutsov, İsa yardımcın olsun diye tekrar etti. Arabaya yaklaşarak Volkonski'ye doğru döndü. Sen de benimle birlikte gel dedi. Sayın başkomutanım, ben burada faydalı olmak isterdim. İzin verin burada Prens Bagration'un birliğinde kalayım. Kutsov, Volkonski'nin ağırdan aldığını fark ederek otur dedi. İyi subaylara benim ihtiyacım var. Benim ihtiyacım. Arabaya binip birkaç dakika hiç konuşmadan gittiler. Sonra Kutsov yaşlılara özgü keskin bir kavrayışla Bolkonski'nin ruhunda olup bitenleri anlamış gibi ''Daha ileride yapılacak çok iş var.'' dedi. Sonra kendi kendine konuşur gibi ''Onun birliğinden yarına onda biri sağ çıkarsa Tanrı'ya şükrederim.'' diye söylendi. Prens Andrei Kutsov'a baktı. Elinde olmayarak kendisinden yarım metre kadar uzaklıkta Kutsov'un şakağındaki tertemiz, büzülmüş yara iziyle akmış gözü dikkatini çekti. İsmail'de bir kurşun o noktada başına saplanmıştı. Bolkonski, evet, onun bu adamların ölümünden bu kadar sakin söz etmeye hakkı vardır diye düşündü. Ben de onun için beni birliğe göndermenizi rica ediyorum dedi. Kutsov karşılık vermedi. Prens Andrei'nin söylediğini daha o anda unutmuş gibiydi. Oturduğu yerde derin derin düşünüyordu. 5 dakika sonra arabanın yumuşak yayları üzerinde hafif hafif sallanan Kutsov, Prens Andrei'ye döndü. Yüzünde en küçük bir heyecan yoktu. İnceden inceye alay ederek Prens Andrei'ye imparatorla yapmış olduğu görüşmeyi, Krems işi için sarayda kulağına gelen söylentileri ve ikisinin de tanıdığı bazı kadınları sormaya başladı. Kutsov, 1 Kasım günü kendi casusundan komutası altında bulunan ordunun içinden çıkılmaz bir duruma düştüğü haberini almıştı. Casus raporunda Fransızların büyük kuvvetlerle Viyana Köprüsü'nü açtıklarını, Kutsov'un Rusya'dan gelen ordularla birleşeceği yola yürüdüklerini bildiriyordu. Eğer Kutsov Krems'te kalsaydı, Napolyon'un 150 bin kişilik ordusu onun bütün bağlantılarını kesecek, yorgunluktan bitmiş 40 bin kişilik ordusunu çevirecek, böylece Kutsov da Mak'ın undeki durumuna düşmüş olacaktı. Rusya'dan gelen ordularla birleşmek için gitmesi gereken yoldan ayrılmaya karar verseydi, o zaman daha üstün kuvvetteki düşmana karşı kendini savunmaya çalışarak Bohemya dağlarının bilinmeyen gölgelerinde yolsuz ilerlemek ve Buxgevden ile birleşmekten tamamen umudu kesmek zorunda kalacaktı. Krems'ten Olmütz'e giden yolda Rusya'dan gelen ordularla birleşmek üzere geri çekilmeye karar verecek olsa, Viyana'da köprüyü geçen Fransızların kendisinden önce davranmaları tehlikesini göze almak, böylece yürüyüş halindeyken bütün ağırlık kolları ve konvoylarla birlikte kendisinden 3 misli daha kuvvetli ve onu iki taraftan kuşatan bir düşmanla savaşı kabul etmeye zorlanacaktı. Kutsov bu sonuncu çözüm yolunu seçti. Casusun bildirdiğine göre Fransızlar Viyana'da köprüyü geçtikten sonra hızlı yürüyüşle Kutsov'un geri çekilme hattı üzerinde 100 versten biraz daha ileride bulunan Zinmi'ye doğru ilerliyorlardı. Zinmi, Fransızlardan önce varmak, orduyu kurtarmak için büyük bir umuda kavuşmak demekti. Fransızların Zinmi'ye daha önce varmalarına imkan vermek, bütün ordunun şerefini Ulm'deki gibi çiğnetmek ya da onu büsbütün yok olmaya doğru sürüklemekti. Ama bütün orduyla oraya Fransızlardan önce varmak imkansızdı. Fransızların Viyana'dan Zinmi'ye gitmek için geçecekleri yol, Rusların Krems'ten Zinmi'ye gidecekleri yoldan hem daha kısa hem daha iyiydi. Kutsov haberi aldığı gece Bagration'un 4000 kişilik öncü kuvvetlerini sağ taraftan dağlık Krems Zin yolundan Viyana Zin yolu üzerine göndermişti. Bagration bu yolu hiç dinlenmeden geçmek, sonra karşısına Viyana'yı arkasına Zinmi alarak durmak ve oraya Fransızlardan önce varabilirse onları elinden geldiği kadar oyalamak zorundaydı. Kutsov ise bütün ağırlık kollarıyla Zinmi hareket etti. Bagration, aç ayakları çıplak erlerle fırtınalı bir gecede dağlık bölgelerde 45 verst yürüdükten sonra kuvvetlerinden üçte birini geride bırakmış olarak Viyana Zin yolu üzerindeki Holbrune, Viyana'dan oraya yaklaşan Fransızlardan birkaç saat önce ulaştı. Kutsov'un ağırlık kollarıyla beraber Zinme varması için daha bir gün bir gece yol alması gerekiyordu. Bagration'un ordunun kurtulmasını sağlamak için yorgunluktan bitkin, aç 4000 erle Holbrun'de karşılaştığı düşman ordusunu tam bir gün bir gece oyalaması gerekiyordu. Bunun imkansız bir şey olduğu belliydi. Ama kaderin garip bir oyunu imkansız olanı mümkün hale getirdi. Viyana Köprüsü'nün savaşsız Fransızların eline teslim edilmesini sağlayan aldatmaca, Murat da Kutsov'u da aldatmak isteğini uyandırdı. Murat, Zin yolu üzerinde Bagration'un zayıf kuvvetlerine rastlayınca bunun Kutsov'un bütün ordusu olduğunu sanmıştı. Bu orduyu kesin olarak bozguna uğratmak için Viyana yolundan gelen orduları bekliyordu. Bu amaçla her iki taraftaki birliklerin yerlerini değiştirmemeleri şartıyla 3 günlük bir ateşkes teklif etti. Murat, barış görüşmelerinin başlamış olduğunu, bu yüzden boşuna kan dökülmemesi için ateşkes teklif ettiğini ileri sürüyordu. Önce kuvvetlerin başında bulunan Avusturyalı general Kont Nostitz, Murat'ın gönderdiği sözcünün söylediklerine inandı ve geriye çekilerek Bagration'un tümeninin önünü açık bıraktı. Bir başka sözcü Rus hatlarına gelerek yine aynı haberi, barış konusunda görüşmeler yapıldığı haberini getirdi ve Rus ordularına gene 3 günlük bir ateşkes teklif etti. Bagration, ateşkesi kabul etmeye ya da etmemeye yetkili olmadığını bildirdi, sonra kendisine yapılan teklifi bir raporla bildirmek üzere Kutsov'a yaverini gönderdi. Ateşkes, Kutsov'un zaman kazanmasını sağlayacak, Bagration'un yorgun birliklerine dinlenmek, ağırlık kollarıyla nakliye arabalarının da bunların harekatı Fransızlardan gizli kalmıştı, hiç olmazsa bir atış boyu daha Zinmi ilerlemesine imkan verecek tek çareydi. Ateşkes, orduyu kurtarmak için beklenmedik tek çözüm yoluydu. Kutso bu haberi alır almaz hemen yanında yaver olarak bulunan General Vincent Gerode'yi düşman karargahına gönderdi. Vincent Gerode, yalnız ateşkesi kabul etmekle kalmayacak, teslim şartlarını da teklif edecekti. Bu arada Kutsov, yaverlerini Kremsin yolunda ilerleyen ağırlık kollarının elden geldiği kadar acele etmelerini sağlamak için geriye gönderdi. Bagration'un aç, bitkin hale gelmiş birlikleri, tek başlarına bütün ordunun ağırlık kollarının hareketini gizlemeye çalışacak, kendilerinden 8 kat kuvvetli bir düşman karşısında hiç kımıldamadan duracaklardı. Kendisini hiçbir bakımdan bağlamayan teslim teklifinin ağırlık kollarından bir kısmının ilerlemesi için zaman kazandıracağı ve Murat'ın hatasının çok kısa bir süre içinde ortaya çıkacağı konusunda Kutsov'un yaptığı tahminler gerçekleşti. Holbrun'den 25 vers kadar ileride bulunan Schoenbrun'de Bonaparte, Murat'ın gönderdiği rapordan ateşkes ve Rus ordusunun teslimiyle ilgili teklifleri haber alır almaz, işin içinde bir aldatma olduğunu anlayarak Murat'a aşağıdaki mektubu gönderdi. Hoşnutsuzluğumu belirtmek için kelime bulamıyorum. Siz ancak benim öncü kuvvetlerime komuta ediyorsunuz ve benim emrim olmadan mütareke yapmak hakkına sahip değilsiniz. Bana bir seferin kazancını kaybettiriyorsunuz. Derhal ateşkes anlaşmasını bozunuz ve düşmanın üzerine yürüyünüz. Ona teslim olma belgesini imzalayan generalin bunu yapmaya hakkı olmadığını, bu hakkın ancak Rus imparatoruna ait olduğunu bildiriniz. Bununla birlikte eğer Rus İmparatoru söz konusu olan anlaşmayı imza ederse ben de imzalarım. Ama bu sadece bir kurnazlıktır. İlerleyin, Rus ordusunu yok edin. Onun ağırlıklarını ve topçularını ele geçirebilecek durumdasınız. Rus İmparatoru'nun yaveri bir, subaylar yetkileri olmadığı zaman birer hiçtirler. O subayın hiçbir yetkisi yoktu. Avusturyalılar Viyana Köprüsü'nün geçilmesi işinde oyuna geldiler. Şimdi de siz Rus İmparatoru'nun yaverlerinden birinin oyununa geliyorsunuz. Napolyon. Bonaparte'ın yaveri bu korkunç mektupla dört nala Murat'a gidiyordu. Kendi generallerine güvenmeyen Bonaparte da muhafız kıtalarıyla birlikte hazır kurbanı elinden kaçırmak korkusuyla savaş alanına ilerliyordu. Bagration'un 4000 askeri ise neşeyle çoban ateşleri yakıyor, üstünü başını kurutuyor, ısınıyor, 3 günden beri ilk olarak lapa pişiriyordu. Kıtalardaki insanlardan hiçbiri başına gelecek olanı bilmiyor, bunu aklından bile geçirmiyordu. Kutsov'un açıkladığı isteğinde ısrar eden Prens Andrei, akşama doğru saat 4'te Grunt'a gelip Bagration'un yanına çıktı. Bonaparte'ın yaveri daha Murat'ın kıtasına gelmemiş, savaşta daha başlamamıştı. Bagration'un kıtasında kimse işlerin genel gidişi konusunda bir şey bilmiyor, barıştan söz ediliyor ama mümkün olduğuna inanılmıyordu. Savaştan da söz ediyorlar ama onun da yakın olduğuna inanmıyorlardı. Bolkonski'nin sevilen ve güvenilen bir yaver olduğunu bilen Bagration, onu bir komutan olarak özel bir ilgi ve hoşgörüyle karşıladı. Ona herhalde hemen ya da ertesi günü savaşılacağını anlattı ve savaş sırasında yanında bulunmakta ya da artçı kuvvetlerin yanına gidip geri çekilişin düzenini sağlamakta, ki bu da çok önemliydi, serbest bıraktı. Sonra Prens Andrei'yi sakinleştirmek istiyormuş gibi, bununla beraber herhalde şimdilik bir şey olmayacak dedi. Bagration, eğer bu madalya kazansın diye gönderilen sıradan bir genelkurmay züppesi ise ardıçların arasında da madalyasını kazanabilir. Yok eğer benim yanımda kalmak istiyorsa varsın kalsın. Cesaretli bir subaysa işe yarar diye düşündü. Prens Andrei, kendisine bir görev verilirse gideceği yeri bilmek istediğini söyledi, mevzileri dolaşıp birliklerin nerelere yerleştirildiğini öğrenmek için izin rica etti. Birliğin giyinmiş kuşanmış işaret parmağında elmas bir yüzüğü olan yakışıklı kurmay nöbetçi subayı istekle ama kötü bir Fransızca ile Prens Andrei'yi dolaştırmak teklifinde bulundu. Her tarafta yüzleri kederli, üstü başı ıslanmış, sanki etrafta bir şeyler aranıyormuş gibi davranan subaylarla köyden kapılar, sıralar, çitler taşıyan erler görülüyordu. Kurmay subay bu erleri göstererek, "Bu adamlardan bir türlü kurtulamıyoruz prens," dedi. Komutanları salıveriyorlar onları. Şuradaysa, bunu söylerken kantinin bulunduğu çadırı işaret ediyordu. Hep toplanıp oturuyorlar. Daha bu sabah hepsini içeriden kovdum. Bakın gene dolu. Yanlarına yaklaşıp onları ürkütmeli prens. Bir dakika. Daha ağzına bir lokma koymamış olan Prens Andrei, içeri girelim. Ben de şundan biraz peynir ekmek alayım dedi. Neden söylemediniz prens? Sizi ağırlardım herhalde. Atlardan inip kantinin bulunduğu çadıra girdiler. Yüzlerinden bitkinlikleri anlaşılan kıpkırmızı olmuş birkaç subay masalara oturmuş yiyor içiyorlardı. Kurmay subay daha önce birkaç defa aynı şeyleri tekrarlamış bir insan tavrıyla azarlar gibi ''Nedir bu hal baylar?'' dedi. ''Görevden böyle ayrılmak olur mu?'' Prens burada kimsenin toplanmamasını emretti. ''Ya siz sayın yüzbaşı?'' Bunu üstü başı çamurlar içinde kısa boylu ayağında çizme bulunmayan çizmelerini kurusun diye kantinciye vermişti ve içeriye girenlerin karşısında çorapla ayağa kalkarak pek tabii olmayan bir tavırla gülümseyen kısa boylu zayıf topçu subayına söylemişti. ''Siz hiç utanmıyor musunuz yüzbaşı Tuşin?'' diye devam etti. ''Bir topçu subay olarak başkalarını örnek olmanız gerekir herhalde. Öyleyken ayağınızda çizme yok. Alarm işareti verilse çizmesiz ne yaparsınız?'' Kurmay subay gülümsedi. ''Lütfen hepiniz yerlerinize dönün baylar. Hepiniz, hepiniz.'' Bunu bir komutan tavrıyla söylemişti. Prens Andrei elinde olmayarak gülümsedi, yüzbaşı Tuşin'e baktı. Tuşin hiçbir şey söylemeden gülümseyerek çizmesiz ayaklarını yerinde sayıyormuş gibi kaldırıp indirerek iri, zeki, şefkatli gözlerinin soran bakışlarını bir Prens Andrei'ye bir kurmay subaya çeviriyordu. Bulunduğu güç durumdan işi şakaya vurarak kurtulmak istediği belli olan yüzbaşı Tuşin gülümseyerek çekingen bir tavırla ''Erlerin söylediğine göre insan yan ayak daha hızlı koşarmış.'' dedi. Ama daha sözünü bitirmeden yaptığı şakanın hoşa gitmediğini, tutmadığını anlayarak utandı. Kurmay subay ciddiliğini kaybetmemeye çalışarak ''Lütfen yerlerinize.'' dedi. Prens Andrei topçunun haline bir daha baktı. Onda tuhaf ve askerlikle hiçbir ilgisi olmayan, biraz gülünç ama çok cana yakın bir taraf vardı. Kurmay subay ile Prens Andrei atlarına binip yollarına devam ettiler. Köyden çıkınca çeşitli kıtalardan subaylarla erlere rastlayıp onları geçtiler. Solda yeni kazanılmış kırmızımtırak çamurla bir tahkimat yapıldığını gördüler. Birkaç bölük er soğuğa rağmen sırtlarında yalnız birer gömlekle beyaz karıncalar gibi bu tahkimatın üzerinde uğraşıp duruyorlardı. Yığının üzerinden kimin çıkardığı görünmeyen kürek kürek kırmızı balçık atılıyordu. Prens Andrei ile kurmay subay tahkimata yaklaşıp onu gözden geçirdiler, sonra yollarına devam ettiler. Tahkimatın hemen arkasından oradan koşarak gelen erlerle durmadan nöbet değiştiren birkaç düzine ere rastladılar. Bu zehirli havadan bir an önce kurtulmak için burunlarını tıkayarak atlarını tırısa kaldırmak zorunluluğunu duydular. Nöbetçi kurmay subay, ''İşte kampların eğlencesi bu sayın prensim.'' dedi. Karşı tepeye çıktılar. Bu tepeden artık Fransızlar görünüyordu. Prens Andrei durup dikkatle bakmaya başladı. Kurmay subay en yüksek noktayı işaret ederek, ''İşte bizim batarya şurada.'' dedi. ''Hani çizmesiz oturan budala var ya, onun bataryası. Oradan her şey görünüyor. Gidelim prens.'' Prens Andrei kurmay subaydan kurtulmak isteğini duydu. ''Çok teşekkür ederim. Artık yalnız gidebilirim. Zahmet etmeyin rica ederim.''